sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? Ölene kadar sabır göstermek, Kur'an ahlakının gereklerinden biridir. İnsan, aceleci olarak yaratılmıştır ve bu özelliği yüzünden de türlü hatalar yapar. Oysa din, insanın bu aceleciliğini bırakmasını ve Allah için sabretmesini tavsiye eder. Mümin, Allah'ın vaat ettiği büyük nimet ve kurtuluşu beklemeyi ve bu uğurda sabretmeyi bilmelidir. Bu bir ibadettir. Müddessir suresi 7. ayette Rabbin için sabret hükmü verilir. Allah yolunda yürütülecek mücadelenin de Allah'a yakınlaşmak için izlenecek yolun da en önemli özelliklerinden biri sabırdır. Kur'an'da şöyle denir. Ey iman edenler! Sabredin ve sabırda yarışın, nöbetleşin. Allah'tan korkun. Umulur ki kurtulursunuz. Ali İmran suresi 200. ayet. Bu arada sabırla tahammül kavramlarını ayırmak gerekir. Cahiliye toplumunda bu iki kavram birbirine karışmış durumdadır. Ancak aralarında iman edenler tarafından kavranabilen önemli bir fark vardır. Tahammül, hoşa gitmeyen, acı veren bir sıkıntıya katlanma demektir. Oysa Kur'an'da kastedilen sabır, mümin için bir sıkıntı kaynağı değildir. Mümin, Allah'ın rızasını kazanmak için sabreder, dolayısıyla sabrından dolayı bir sıkıntıya kapılmaz, aksine manevi bir haz duyar. Kur'an'da sabrın ancak müminler için bir lezzet, inkârcılar içinse sıkıntı veren bir tahammül olduğu şöyle ifade edilmiştir. Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu, şüphesiz huşu duyanların dışındakiler için ağır bir yüktür. Bakara suresi 45. ayet. Bunların yanı sıra Kur'an'da sabrın müminler için müjdeli bir ibadet olduğu da haber verilmiştir. Ayetlerde müminlerin karşılarına çıkan zorluklara karşı sabrederken tevekküllü bir ruh haline sahip oldukları anlatılır. Sabır öylesine üstün bir özelliktir ki mümin topluluğuna büyük bir güç katabilir. Allah gücün sabra göre nasıl değiştiğini Enfal suresinde şöyle bir örnekle açıklamaktadır. Şimdi Allah sizden yükünüzü hafifletti ve sizde bir zaaf olduğunu bildi. Sizden 100 sabırlı kişi bulunursa onların 200'ünü bozguna uğratır. Eğer sizden 1000 kişi olursa Allah'ın izniyle onların 2000'ini yener. Allah sabredenlerle beraberdir. Enfal suresi 66. ayet. Sabır, Kur'an'da anlatılan tüm mümin özelliklerini de kapsayan bir vasıftır. Çünkü bir insan mütevazı, cömert, fedakar, itaatkar olabilir. Ancak bu özelliklerinde sabır gösterdiğinde bunların gerçek anlamda bir değeri olur. Sabır, diğer tüm mümin vasıflarını değerli ve geçerli kılan bir vasıftır. İmanı makbul kılan da imanda gösterilen sabırdır. Müminin tüm ömrü sabırla geçer. Ayette bildirilen Allah için sabret hükmüne yaşamının her günü yeniden itaat eder. Sonundaysa Allah canını alır ve onu rızası ve cennetiyle ödüllendirir. Cennetin kapısındaki melekler ayette bildirildiği üzere gelen müminlere şöyle seslenirler. Sabrettiğinize karşılık selam size. Yurdun sonu ne güzel. Rast suresi 24. ayet. Cahiliye toplumundaki insanların karakterleri, sahip oldukları güç ve statüye göre değişir. kendilerine güvenmeleri için mutlaka ya zengin, ya ünlü, ya çok güzel, ya da yakışıklı olmaları gerekir. Saygın birinin oğlu ya da kızı olmak da yine aynı toplumda önemli bir güven kaynağıdır. Ancak bu değer yargıları müminler için tümüyle farklıdır. Mümin herhangi bir sözde desteğe değil, yalnızca Allah'a güvenip dayanır. Kendine güvenmesi için inkarcıların ihtiyaç duyduğu maddi kıssasların hiçbirine ihtiyacı yoktur. Çünkü Allah daima müminlerin destekçisidir. Onları kafirler karşısında zayıf bırakmaz, Mücadele Suresi 21. ayetiyle bildirilen "Andolsun ben galip geleceğim ve elçilerim de." hükmü gereği Resullerini ve onlara tabi olan müminleri her zaman galip kılar. Mümin tüm dünyanın karşısında tek başına da olsa bu büyük destekle onlara karşı üstün gelir. Allah Resulüne karşı şu güvenceyi vermektedir: "Onlar seni aldatmak isterlerse şüphesiz Allah sana yeter. O seni yardımıyla ve müminlerle destekledi." Enfal Suresi 62. Ayet. Unutulmamalıdır ki, müminlere yolları açan, başarı kazandıran, onları geliştiren, güçlendiren sadece Allah'tır. İnsanın çözüm olarak başvurduğu sebepler, başarılı olması için yeterli değildir. Sebepler sadece fiili duadırlar. Bununla beraber olan sözlü dua ve ihlasın karşılığında Allah istenen sonuçları yaratır. Dolayısıyla müminin başarmak istediği bir işte yalnızca Allah'ın yardımına güvenip dayanması gerekir. Örneğin Hazreti Musa kavminin bütün üyelerinin birer birer sapmasına karşılık hiçbir şekilde güvensizliğe kapılmamıştır. İbrahim Suresi 8. ayette bildirildiği üzere, "Eğer siz ve yeryüzündekilerin tümü inkar edecek olsanız bile şüphesiz Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmüştür." diyebilen Hazreti Musa, müminlerin sahip oldukları demirden iradenin bir örneğidir. Hazreti Musa tüm kavmini karşısına alacak kadar güvenli ve korkusuzdur. Çünkü Allah'ın yardımının müminlerle birlikte olduğuna emindir. Allah ona Taha Suresi 68. ayetinde "Korkma, muhakkak sen üstün geleceksin." hükmünü vahyetmiştir. Kuşkusuz Hazreti Musa'nın tavrı diğer tüm müminler için de örnek olmalıdır. Çünkü Allah aynı güvenceyi yalnızca Hazreti Musa'ya ya da diğer resullere değil, kendi rızasına ihlasla sarılan tüm iman edenlere vermektedir. İnkarcılara karşı onları koruyacağını, galip kılacağını da vaat etmektedir. Bu gerçek Kur'an'da Nisa Suresi 141. ayetinde "Allah kâfirlere müminlerin aleyhinde kesinlikle yol vermez" şeklinde ifade edilmiştir. İman edenler yalnızca Allah'a olan sadakatlerini korumak, ona kullukta kararlı olmakla yükümlüdürler. Böyle yaptıkları takdirde hiçbir şeyden korkmalarına gerek yoktur. Ayrıca iman edenlere inkar edenler hiçbir şekilde zarar veremezler. Müminleri baskı altına almak, hatta öldürmek için yaptıkları tüm planlar, tüm tuzaklar Allah tarafından boşa çıkartılır. İbrahim Suresi 46. ayette bu sır şöyle açıklanır: "Gerçek şu ki onlar hileli düzenler kurdular. Oysa onların düzenleri dağları yerlerinden oynatacak da olsa Allah katında onlara hazırlanmış düzen vardır." İnkarcılar müminler aleyhine tuzaklar hazırlarken Allah da onları bilmeyecekleri bir yönden derece derece yıkıma doğru sürükler. Söz konusu kişiler kendi basit mantık örgüleri içinde müminlerden üstün olduklarını ve onları kolaylıkla mağlup edeceklerini sanırlar. Oysa Allah müminlerle beraberdir ve Allah'ın güç, izzet ve azameti de inananlarda tecelli etmektedir. Bu kesin ve değişmez ilahi bir kuraldır. Siz de bu rahatlığı ve eminliği yaşamak istiyorsanız Kur'an ahlakını yaşayın. Allah'ın hoşnut olacağı bir yaşam sürün ve iman eden kimselerden olun. Allah'tan başka kimseden korkmayın. Sadece Allah'ı razı etmek için çalışın. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? İnsan dünyaya geçici bir süre kalmak için gelmiştir. Burada Allah tarafından imtihan edilip eğitilecek, sonra da ahiretteki ebedi yurduna gidecektir. Dünyadaki nimetler, cennetteki gerçek nimetlerin çok eksik bir benzeri olarak yaratılmıştır. Oysa inkârcılar bunu kavrayamaz ve ebedi sandıkları dünya hayatını varlıklarının tek amacı haline getirirler. Buysa tam anlamıyla bir aldanıştır. Allah, Hadid suresinin 20. ayetinde dünya hayatının nasıl bir aldanış olduğunu şöyle bildirmiştir. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, tutkulu bir oyalama, bir söz, kendi aranızda bir övünme konusu, mal ve çocuklarda bir çoğalma tutkusudur. Bir yağmur örneği gibi, onun bitirdiği ekin ekicilerin hoşuna gitmiştir. Sonra kuruyuverir, bir de bakarsın ki sapsarı kesilmiş, sonra o bir çerçöp oluvermiştir. Ahirette ise şiddetli bir azap. Allah'tan bir mağfiret ve bir hoşnutluk vardır. Dünya hayatı aldanış olan bir metadan başka bir şey değildir. Gerçekten de gaflet içinde yaşayan inkârcıların hepsi hayatlarını ayette belirtilen birkaç hedefe ulaşmaya çalışmakla geçirirler. Oysa dünya ahiretle karşılaştırılamayacak kadar basit ve değersiz bir yerdir. Hatta Arapçadaki dünya kelimesi dar, sıkışık, pis yer anlamından türemiştir. İnsanlar dünya üzerinde geçirecekleri 60-70 yıllık ömrü uzun sanırlar. Oysa çok kısa bir süre sonra bu ömrün sonuna gelinir. Ölüm yaklaştıkça kişi yaşadığı hayatın ne kadar kısa olduğunu daha iyi anlar. Diriliş günü ise bu kişilerle şöyle konuşulur. Dedi ki, yıl sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız? Dediler ki, bir gün ya da bir günün birazı kadar kaldık, sayanlara sor. Dedi ki, yalnızca az bir zaman kaldınız, gerçekten bir bilseydiniz, bizim sizi boş bir amaç uğruna yarattığımızı ve gerçekten bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sanmıştınız? Müminun suresi 112. ve 115. ayetler. Ayetlerde bildirildiği gibi, dünya hayatı hızla geçen kısa bir süreden ibarettir. Rabbimizden yüz çevirerek hırsla dünyaya bağlanan kişiler, elbette ahiret hayatlarında bu davranışlarının karşılığını göreceklerdir. Kur'an ahlakını yaşayan bir mümin, boş ve yararsız şeylere ilgi duymaz ve bu tür şeylerle tatmin olmaz. İnkarcılar için çok büyük önem taşıyan dünya işleri, mümin için ancak dinin menfaatleri gerektirdiğinde ilgilenilecek, onun dışında değer taşımayan konulardır. İşte bu nedenledir ki, Mü'minun suresi 3. ayette müminler, onlar tümüyle boş şeylerden yüz çevirenlerdir diye tarif edilir. Ayette müminin boş ve yararsız bir konuşma veya olayla karşılaştığında bundan yüz çevirip kendini faydalı bir işe kanalize etmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bu her zaman Allah'ın rızasına en uygun tavırdır. Müminin bunu yapması için kendini hiç boş bırakmaması, sürekli dikkatli ve ne yaptığını bilen bir tutum içinde olması gereklidir. İnsanlarla gereksiz tartışmalara girmek, dinin menfaatleri dışında herhangi bir konunun mücadelesini vermek mümine yakışmaz. Kur'an'da örnek mümin tavrı şöyle tarif edilir. Boş ve yararsız olan sözü işittikleri zaman ondan yüz çevirirler. Ve bizim yapıp ettiklerimiz bizim, sizin yapıp ettikleriniz sizindir. Size selam olsun. Biz cahilleri benimsemeyiz derler. Kasas suresi 55. ayet. Mümin bir işi bitirdiği zaman da hiç durmadan başka bir işle uğraşmaya başlamalıdır. İnşirah suresi 7. ve 8. ayetlerdeki şu halde boş kaldığın zaman durmaksızın dua ve ibadetle yorulmaya devam et ve yalnızca Rabbine rağbet et hükmü bu ahlakı gerektirir. Dünya hayatına sıkı sıkı bağlanan insanlarsa Allah'ın her şeyin tek sahibi olduğunu unuturlar. Bu nedenle de çeşitli hırslara kapılırlar. Bunlardan biri de mülk edinme kaygısıdır. Bu kişiler sürekli daha fazla mala sahip olabilmek için uğraşırlar. Bu tutkuyu yaşamlarının en büyük amacı haline getirirler. Oysa yeryüzündeki tüm mülkün sahibi Allah'tır. İnsanlar mal sahibi olduklarını sanmakla kendilerini aldatırlar. Sahip olduklarını sandıkları şeyleri kendileri yaratmamıştır. Yok olmalarını da engelleyemezler. Onlar, insanların sahibi olan Allah'ın kontrolü altındadır. Kur'an'da tüm varlıkların Allah'ın mülkü olduğu Taha suresinde şöyle haber verilir. Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve nemli toprağın altında olanların tümü Allah'ındır. Taha suresi 6. ayet. Allah, sahip oldukları malları insanlara dünya hayatında emanet olarak vermiştir. Bu emanetin belli bir vakti de vardır ve elbette günü geldiğinde Allah tarafından hesabı sorulacaktır. İnsana da kendisine emanet olarak verilen mülkü nasıl kullandığı sorulur. Eğer o mülkü kendisinin saymış ve ömrünü bunun hırsıyla geçirmişse, ahirette büyük bir azaba müstehak olur. Kur'an'da bu kişilerin başına gelecekler şöyle aktarılır. Allah'ın bol ihsanından kendilerine verdiği şeylerde cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır, bu onlar için şerdir. Kıyamet günü cimrilik ettikleriyle tasmalandırılacaklardır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır. Âl-i İmran Suresi 180. Ayet. Ayette bildirildiği gibi Allah'ın insanlara verdiği mallar cimrilik yapmadan harcanması içindir. İnsan malını sahiplenip saklamak yerine onu Allah'ın emrettiği biçimde harcamakla yükümlüdür. Bakara suresinin 219. ayetinde bildirildiği gibi kendisine emanet verilen mallardan ihtiyacından arta kalanını Allah yolunda harcamalıdır. Eğer Allah yolunda harcamak yerine bu malları biriktirmeye kalkarsa onları sahiplenmiş olur. Bunun ahiretteki cezası ise çok ağırdır. Tevbe suresinde bu davranış içinde olanların ahirette karşılaşacağı acı azap şöyle bildirilir. Altını ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda harcamayanlar, onlara acı bir azabı müjdele. Bunların üzerlerinin cehennem ateşinde kızdırılacağı gün, onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak ve işte bu kendiniz için yığıp sakladıklarınızdır. Yığıp sakladıklarınızı tadın denilecek. Tevbe suresi 34. ve 35. ayetler. İslam'da iktisat vardır ama malı yığma yoktur. Müminler kötü günlere karşı yığılacak mallara değil Allah'a güvenirler. Allah da onların bereketini artırır. Allah kendi yolunda harcadıkları mallara karşılık onlara çok daha fazlasını verir. Bu Allah'ın Kur'an ahlakını yaşayan samimi kullarına bir müjdesidir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? Kur'an ahlakını yaşayan bir insan, her an Allah için yaşayıp sadece Allah'ı razı etmek için çalışır. Buysa, insanın sürekli Allah'la beraber olması demektir. Müminler, Ahzab suresi 41. ayette bildirilen, "Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin." hükmü uyarınca, günlük hayatlarının her aşamasında zikir ve dua halindedirler. Kendilerine verilen nimetlere karşılık, İçin için şükreder, hataları dolayısıyla bağışlanma diler, yapacakları işler için Allah'tan yardım isterler ve sık sık Allah'ı tesbih edip yüceltirler. Mümini Hazreti İbrahim gibi Allah'la dost kılacak olan ibadet işte bu zikirdir. Bir ayette Allah'ı zikretmenin nasıl yapılması gerektiği ise şöyle bildirilmiştir. Rabbini sabah akşam yüksek olmayan bir sesle, kendi kendine, ürpertiyle, yalvara yalvara ve için için zikret. Gaflete kapılanlardan olma. Araf suresi 205. ayet. Kur'an'da Ankebut suresi 45. ayette de, Allah'ı zikretmekse muhakkak en büyük ibadettir buyurulmuştur. Eğer zikir olmazsa diğer ibadetlerde tam yapılmamış olur. Allah anılarak ve Allah'ın rızası düşünülerek yapılmadıktan sonra ibadetler karşılıksız birer amel haline gelebilirler. Kur'an'da peygamberlerin vasıfları anlatılırken de Allah'ı zikretmelerine sıklıkla dikkat çekilmiştir. Örneğin Sad suresi 30. ayette, Biz Davud'a Süleyman'ı armağan ettik. O ne güzel kuldu. Çünkü o daima Allah'a yönelip dönen biriydi şeklinde bildirilmiştir. İman edenlere düşense peygamberlerin üstün ahlakını örnek almak ve Allah'la her an sıcak bir bağlantı içinde ibadetlerini yerine getirmektir. Bunun için de Allah'ı sıfatlarıyla tanımak gerekir. Allah her şeyin sahibidir ve kullarını çeşitli nimetlerle rızıklandırır. İnsana verilen her şey, hayat, iman, rızıklar, sağlık, göz, kulak, Tüm bunlar insanın Allah'a şükretmesi için birer nimettir. Kişi eğer etrafındakileri şuurlu bir biçimde gözlerse, hoşuna giden her şeyin Allah'tan gelen bir nimet olduğunu görebilir. Soluduğu temiz hava, etrafındaki güzellikler, tüm bunları görmesini sağlayan gözü, kısaca sahip olduğu her şey Allah'tan bir nimettir. Kur'an'da Nahl suresinin 18. ayetinde insanlara sunulan nimetlerin çokluğu şöyle ifade edilmektedir. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız, onu bir genelleme yaparak bile sayamazsınız. Gerçekten Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Ve kuşkusuz tüm bu nimetlerin de bir veriliş amacı vardır. Her nimet karşılığında Allah'a şükrü gerektirir. En büyük ve en güzel nimetleri hiç durmaksızın insanlara veren Allah'a şükretmek önemli bir ibadettir. Şükür aynı zamanda kişiyi aşırı davranışlardan da korur. Çünkü insanın nefsinde güç bulduğunda zalimleşmeye ve vicdansızlaşmaya karşı bir eğilim vardır. Zenginleşir, güzel imkanlara kavuşursa acizliğini unutmaya ve kibirlenmeye başlar. Şükür işte bu aşırı davranışları engeller. Şükreden insan eline geçen her nimetin kendisine Allah tarafından verildiğini bilir. Bu nimeti de Allah'ın yolunda onun istediği biçimde kullanır. Kendilerine büyük bir mülk ve hakimiyet veren Hazreti Davud, Hazreti Süleyman gibi peygamberlerin tevazularının anahtarı da şükürdür. Peygamberlerin üstün ahlakının tam tersine, kendisine verilen mülk nedeniyle Karun'un azgınlaşmasının nedeni ise şükretmeyi bilmemesidir. Eğer kişi kendisine verilen nimetlere şükrederse, Allah da ona daha fazla nimet verir. Allah bu sırrını İbrahim suresinin 7. ayetinde şöyle bildirir. Andolsun eğer şükrederseniz gerçekten size artırırım ve andolsun eğer nankörlük ederseniz şüphesiz benim azabım pek şiddetlidir. Siz de her işinizde Allah'a yönelip dönün ve üzerinizdeki nimetler için sürekli şükredin ki Allah'ın rahmeti üzerinizde olsun. Kur'an ahlakının gereklerinden biri de Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek, asla umutsuzluğa kapılmamaktır. Ümitsizlik, zorlu görülen olaylar karşısında kişinin yılgınlığa düşmesidir. Bu iki türlü olabilir. Birincisi, insanın karşılaştığı fiziksel zorluklar karşısında ümitsizliğe kapılmasıdır. Ancak böyle bir davranış asla mümine yakışmaz. İman eden her insan Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla çabalar. Allah'ın bu salih çabasının karşılığını da muhakkak vereceğini bilir. Ümitsizliğin daha tehlikeli olan ikinci türü ise kişinin yaptığı bir hata ya da işlediği bir günah nedeniyle kendi imanından ümit kesmesidir. Böyle kişiler Allah'ın kendilerini asla bağışlamayacağına ve artık cehennemlik olduklarına kendilerini inandırırlar. Oysa bu tamamen Kur'an'a muhalif bir düşüncedir. Bunun tam aksine Allah kendisine samimi bir biçimde tevbe edenlerin tüm günahlarını bağışlar. Allah'a yönelmek ve O'nun rahmetine sığınmak için hiçbir zaman geç değildir. Allah, mümin kullarına bu müjdeyi Zümer suresinin 53. ayetinde şöyle bildirir. Ey kendi aleyhlerinde olmak üzere ölçüyü taşıran kullarım! Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O bağışlayandır, esirgiyendir. Her iki şekilde de yaşanan ümitsizlik aslında şeytanın insanları Allah yolundan alıkoymak için verdiği vesveselerden biridir. Şeytan bu yolla hata yapan kişinin moralini bozarak onu daha da büyük hatalara sürüklemeye çalışır. Hedefi bu kişiyi imanından ve samimiyetinden kuşkuya düşürmek, ona boş kuruntular aşılamaktır. Eğer söz konusu kişi şeytanın bu yönteminden etkilenirse giderek imani bir zayıflığa düşer ve sürekli hata yapmaya başlar. Bir kere hata yaptım artık dönüşü yok diye dile getirilen bir mantık içinde giderek daha da büyük günahlara sürüklenir. Böyle bir hataya düşmemek için mümin benzer bir hisse kapıldığında hemen Allah'a sığınmalıdır. Ancak bu şekilde şeytanın olumsuz etkisinden kurtulabilir. Araf suresinde müminin göstermesi gereken tavır şöyle bildirilmiştir. Eğer sana şeytandan yana bir kışkırtma veya vesvese gelirse hemen Allah'a sığın. Çünkü o işitendir, bilendir. Araf suresi 200. ayet. Mümin hata da yapsa, samimi olarak bağışlanma diledikten sonra Allah'ın kendisini affetmesini umabilir. Unutmayın ki Allah sonsuz rahmet sahibidir ve iman edenlere cenneti ve başarıyı vaat etmiştir. Bu durumda ümitsizliğe kapılmak ancak şeytanın bir hilesidir. Sakın şeytanın bu hilesine kapılmayın. Siz de Allah'a yakınlaşmak ve cenneti kazanmak için çalışın. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? Kur'an'da nefsin iki ayrı yönü olduğu bildirilmiştir. Nefsin bir kısmı hevadan, yani Allah'ın yolundan alıkoyan bencil tutku ve hırslardan oluşur. Nefsin diğer kısmı ise insanı Allah'a ve dinin içerdiği doğrulara yöneltir, nefsin içindeki fücurdan sakınmasını sağlar. Nefsin bu kısmı vicdandır. İnsan, nefsinin istek ve tutkularına saplanarak vicdanını örtmezse, Allah'ın sıfatlarını üstünde taşımaya başlar. Allah sonsuz merhametlidir, ona teslim olan bir mümin de merhametlidir. Allah sonsuz akıl sahibidir, ona kulluk eden bir mümin de üstün bir akla sahip olur. İnsan Allah'a ne kadar yakınlaşır, ona ne kadar teslim olursa onun ahlakıyla daha çok ahlaklanır. Ve Allah'ın izniyle Beyyine suresi 7. ayetinde haber verildiği gibi yaratılmışların en hayırlısı olur. İnsanın nefsinde daima kötülüğe çağıran hevaya karşın, onu daima iyiliğe çağıran vicdanı da vardır. Dolayısıyla insan, içinde kendini sürekli olarak doğruya çağıran şaşmaz bir pusulaya sahiptir. Şems suresinde haber verildiği üzere, Allah insana nefsinin fücurundan sakınmayı ilham etmektedir. İşte bu ilham vicdandır. Dolayısıyla vicdan bir anlamda Allah'ın sesidir. İnsan sürekli olarak bu sese kulak verdiği ve Kur'an'da gösterilen ahlakı tam olarak yaşadığı takdirde sürekli olarak doğru yolda ilerleyecektir. Rum suresindeki ayetlerde bu konu şöyle açıklanmaktadır. Hayır, zulmedenler hiçbir bilgiye dayanmaksızın kendi hevalarına uymuşlardır. Allah'ın saptırdığını kim hidayete erdirebilir? Onların hiçbir yardımcıları yoktur. Öyleyse sen yüzünü Allah'ı birleyen olarak dine, Allah'ın o fıtratına çevir ki insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratışı için hiçbir değiştirme yoktur. İşte dimdik ayakta duran din budur. Ancak insanların çoğu bilmezler. Rum suresi 29. ve 30. ayetler. Ayetlere göre inkar edenler nefislerinin fücuruna, yani hevalarına uyarak sapmışlardır. Buna karşın müminlerin yapması gereken Allah'ın insanlara vahiy yoluyla ulaştırdığı dine uymaktır. Kur'an'da bildirilen vicdanın günlük hayatta uygulanması, toplumda yerleşik olan vicdan kavramından oldukça farklıdır. Toplumun vicdan anlayışı, yolda rastlanan bir fakire sadaka vermek ya da hayvanlara sevgi göstermek gibi son derece yüzeysel örneklerle sınırlıdır. Oysa müminin vicdanı, Kur'an'ın tüm emirlerinin ve tavsiyelerinin yerine getirilmesini gerektirir. Hatta Kur'an'da genel hatlarıyla çizilen pek çok tavır, akıl yoluyla bulunur ve vicdan yoluyla uygulanır. Örneğin, Allah Kur'an'da müminlere mütevazı olmalarını emretmektedir. Ancak bu tevazunun nasıl uygulanacağını, hareketlere nasıl yansıtılacağını mümin aklıyla bulur. Aklıyla bulduğu bu tavırları uygulamasını sağlayan güçse vicdanıdır. Mümin, günlük hayatta sürekli olarak birkaç seçenek arasında seçim yapmak durumunda kalır. Karşılaştığı seçenekler içinde Allah'ın rızasına en uygun olanını, dinin menfaatlerine en yararlı olanını seçmekle yükümlüdür. Bu seçimi yaparken önce Kur'an'ın, sonra da vicdanının hakemliğine başvurur. Çoğunlukla muhatap olduğu seçenekler karşısında vicdanı ilk olarak devreye girer ve hangi seçeneğin Allah rızasına daha uygun olacağını ona söyler. Ancak ikinci aşamada hevası da devreye girecek ve onu diğer alternatiflere yöneltmeye çalışacaktır. Nefs, genellikle insana mazeretler fısıldayarak kandırmaya çalışır. Kur'an'da nefsin öne sürdüğü bu mazeretlere sık sık dikkat çekilmektedir. Müminler, Kur'an'da haber verilen bu gerçeklerden haberdardır. Bu nedenle nefislerinin kendilerine fısıldadığı tüm mazeret ve bahanelere kulaklarını tıkarlar. Her zaman vicdanlarının kendilerine gösterdiği ilk doğruyu uygulamak için çalışırlar. Her yönden güvenilir olmak, Kur'an ahlakının gereklerinden biridir. Müminler, yaşadıkları toplumlarda güvenilir insanlar olarak tanınırlar. Tüm Resuller, kavimlerine kendi güvenilirliklerini göstermişler, dürüst ve ahlaklı kişiler olarak tanınmışlardır. Bu durumda, güvenilirliğin önemli bir parçası olan ahde vefa, büyük önem taşır. Çünkü Allah, ayetlerinde, müminleri verdikleri sözleri tutmakla yükümlü kılmıştır. İsra suresi 34. ayette şöyle denir: "Ahde vefa gösterin, çünkü ahit bir sorumluluktur." Mümin, verdiği sözleri tutmalı, gerçekleştiremeyeceğini düşündüğü vaatlerin altına ise hiç girmemelidir. Bu konu, Saf suresindeki ayetlerde çok açık bir biçimde hükme bağlanmıştır. "Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi neden söylersiniz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz, Allah katında bir gazap konusu olması bakımından büyüdü." Saf suresi 2. ve 3. ayetler. Ayetlerde bildirilen ve önem taşıyan bir diğer mümin vasfı da tesanüt, yani kardeşlik, dayanışma ve birlikteliktir. Kur'an'ın hükmüne göre tüm inananlar birbirlerinin kardeşidir. Allah'ın bu ahlakı beğendiği Saf suresi 4. ayetinde şöyle haber verilmiştir: "Şüphesiz Allah kendi yolunda sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever." Müminler aynı kitaba tabi olmuş, aynı hedefe sahip, aynı duyguları taşıyan insanlardır. Dolayısıyla aralarında büyük bir sevgi ve dayanışma bulunur. Kur'an ayetlerinde de tarif edildiği gibi dayanışma içinde Allah yolunda bulunmak kesin bir emirdir. Bir ayette şöyle denir: "Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz? O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı ve siz onun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz tam ateş çukurunun kıyısındayken oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklar. Ali İmran Suresi 103. Ayet. Müzemmil Suresi 73. ayette insanlar için gün boyunca uzun uğraşlar olduğu bildirilmiştir. Müminler de gün boyunca çok farklı işlerle uğraşırlar. Ancak diğer bütün insanlardan farklı olarak ne tür bir iş yaparlarsa yapsınlar, Allah'la olan bağlantılarını kaybetmezler. Kur'an ahlakından asla taviz vermez, yaptıkları her şeyi ibadet kastıyla Allah'ın rızasını kazanmak için yaparlar. Bir ayette müminlerin bu vasfı şöyle anlatılır. Öyle adamlar ki ne ticaret ne alışveriş onları Allah'ı zikretmekten, dosdoğru namazı kılmaktan ve zekatı vermekten tutkuya kaptırıp alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin dehşetten allak bullak olacağı günden korkarlar. Nur Suresi 37. Ayet. Bu vasfın önemli bir parçasıysa Allah'ın ayetlerini akılda tutmak, Kur'an'ın hikmetini asla unutmamaktır. Ashab Suresi 34. ayette peygamber eşlerine verilen evlerinizde okunmakta olan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah latiftir, haberdar olandır. Emri kuşkusuz tüm müminler için yol göstericidir. Bu ayetin emrine uyarak Allah'ın ayetlerini aklında tutan insan her anını Kur'an ahlakına göre yaşar. Karşılaştığı her olayı Kur'an'a göre değerlendirir. Elbette bu Allah'ın hoşnut olacağı umulan bir davranış şeklidir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Namaz kılmak, Allah'ın insanlara farz kıldığı ibadetlerdendir. Namaz, insanın Allah'a kulluk ettiğinin en açık ifadelerinden biridir. Ancak namazın Allah katındaki makbuliyeti, onu oluşturan fiili hareketler değil, içteki amaç ve ruhtur. Örneğin bazı kişiler, çevrelerindeki insanlara Müslüman olduklarını göstermek için namaz kılarlar. Söz konusu kişiler, sevap kazanmak bir yana, büyük bir günah ve sapma içine düşmektedirler. Bu kişilerin durumu ayetlerde şöyle bildirilmektedir. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Maun Suresi 4. ve 6. ayetler. Namaz gibi önemli bir ibadeti makbul hale getiren şey ise, namaz kılan kişinin Allah'ın önünde secde ettiğini, ona boyun eğdiğini bilmesi ve ibadetinde yalnızca bu amacı taşımasıdır. Bu nedenledir ki Allah, müminlere Bakara Suresi 238. ayetinde, Allah'a gönülden boyun eğiciler olarak namaza durun emrini verir. Bir başka ayette ise müminler şöyle tarif edilir. Onlar namazlarında huşu içinde olanlardır. Müminun Suresi 2. ayet. Huşu, saygı dolu bir korku, yumuşama, derin bir saygı anlamına gelmektedir. Bu arada Arapçada her ikisi de korku anlamına gelen huşu ve haf kelimelerinin arasındaki ince farka dikkat etmek gerekir. Havf, basit ve içgüdüsel bir korkudur. Kur'an'da iman etmeyenler ve hayvanlar için kullanılır. Müminlerin Allah'a karşı duydukları korkuysa, aklın ve vicdanın bir sonucu olarak ortaya çıkan ve saygı dolu, içli bir korkuyu ifade eden huşu kelimesidir. Namazsa ancak huşu içinde kılındığı zaman gerçek anlamını bulur. Böyle bir namaz, insanın Allah'a olan yakınlığını ve takvasını artırır. İnsanı manen ayakta tutar. Namazın insanı kötülüklerden alıkoyacağı da bir ayette şöyle bildirilmiştir. Sana kitaptan vahyedileni oku ve namazı dosdoğru kıl. Gerçekten namaz çirkin utanmazlıklardan ve kötülüklerden alıkoyar. Allah'ı zikretmekse muhakkak en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir. Ankebut suresi 45. ayet. Cahiliye toplumundaki insanların önemli bir bölümü, dini uygulamanın kendilerine zor geldiğini ve bu nedenle din dışı bir hayat sürdürdüklerini iddia ederler. Böylece Allah'a karşı olan nankörlüklerini kendilerince meşrulaştırmayı, suçlarını hafifletmeyi umarlar. Oysa yalnızca kendilerini aldatmaktadırlar. Çünkü Allah kimseye kaldıracağından daha ağır bir sorumluluk yüklemez. Bu gerçek Kur'an'da Bakara suresi 286. ayetindeki Allah hiç kimseye güç yetireceğinden başkasını yüklemez. Kazandığı lehine, kazandırdıkları aleyhinedir hükmüyle bildirilmiştir. Bir başka ayette ise Allah'ın bize seçip beğendiği dinin Hazreti İbrahim'in dini gibi kolay olduğu ifade edilir. Allah adına gerektiği gibi cihad edin. O, sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir. Atanız İbrahim'in dininde olduğu gibi. O, bundan daha önce de, bunda da sizi Müslümanlar olarak isimlendirdi. Elçi sizin üzerinize şahit olsun, siz de insanlar üzerine şahitler olasınız diye. Artık dosdoğru namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın. Sizin Mevla'nız O'dur. İşte ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcı. Haç suresi 78. ayet. Gerçek böyleyken, insanın dini uygulamanın zor olduğunu, istediği halde bunu yapamadığını iddia etmesi, kuşkusuz samimi bir davranış değildir. Böyle bir iddia ile ortaya çıkan kişi, yalnızca kendi kendini aldatmış olur. Kur'an'da insan her şeyden çok tartışmacıdır buyurulan Kehf suresi 54. ayetiyle nefsin önemli bir özelliği haber verilir. Bir başka ayette ise nefsin tartışmaya olan bu eğilimi şöyle bir örnekle anlatılır. Meryem oğlu İsa bir örnek olarak verilince senin kavmin hemen ondan keyifle söz edip kahkahalarla gülüyorlar. Dediler ki bizim ilahlarımız mı daha hayırlı yoksa o mu? Onu yalnızca bir tartışma konusu olsun diye örnek verdiler. Hayır, onlar tartışmacı ve düşman bir kavimdir. Zuhruf suresi 57. ve 58. ayetler. İnkarcıların tartışma eğilimi, ilk başta zannedildiği gibi farklı fikirlerin değerlendirilerek doğrunun bulunması amacından kaynaklanmaz. Amaç, sadece ve sadece nefsani bir karşı çıkma hırsından başka bir şey değildir. Cahiliyenin tartışmalarında kimse karşı tarafın fikrini de değerlendirip doğruyu bulmak için çalışmaz. Aksine yalnızca kendi fikrini galip getirmeye ve karşı tarafı ezmeye çalışır. Hemen her tartışmanın yüksek bir ses tonunda gerilmiş yüz ifadeleriyle geçmesi ve hatta kimi zaman kavgaya dönüşmesinin nedeni budur. En akılsızca olanıysa hiçbir bilgiye sahip olunmayan konularda tartışmaya girmektir. İnkar edenlerin son derece cahil oldukları din konusunda sürekli ahkam kesmeleri ve müminlerle tartışmak istemeleri bunun en çarpıcı örneğidir. Bir ayette konuya şöyle dikkat çekilir. İşte sizler böylesiniz. Hakkında bilginiz olan şeyde tartıştınız ama hiç bilginiz olmayan bir konuda ne diye tartışıp duruyorsunuz. Oysa Allah bilir, sizler bilmezsiniz. Ali İmran Suresi 66. Ayet. Kur'an ahlakını yaşamak tüm insanlar için büyük bir rahatlıktır. Çünkü ahlakı güzel olan insan kendisiyle birlikte çevresindeki insanların da güzel bir yaşam sürmesi için çalışacaktır. Herkesin başkasının rahatı için çalıştığı bir toplumdaysa huzursuzlukların, zulmün yeri olmayacaktır. Gelin siz de Kur'an ahlakını yaşayan insanlardan olun. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.